Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.
Leyla'lı Mecnun. Her günkü meşguliyetlerden kurtulunca kendimi aynalının sohbetine atmaktan geri duramıyordum. Bu bende adeta tiryakilik halini almıştı. Yine bir gün işlerimi bitirdikten sonra ikindiye doğru ziyaretine koşmuştum. Oturmak için asırlık bir çınar altını seçen aynalı baba, "Evlat, bugün biraz coşkunum, sana neyi çalayım?" dedi. Başladı. Buna ney demek hataydı. Gök ve yer hep birlikte iniyor zannediyordum. Kendimden geçmiştim. Görüyordum ki Emel şehri ileri gelenlerinden ve meşhur zenginlerinden birinin oğluymuşum. Anamın, babamın bir tanesi olduğum için beni taparcasına seviyorlardı. Emel şehri halkı da benim gösteriş ve güzelliğim, terbiye ve olgunluğumla övünmekteydiler. Artık yaşım 18'i bulmuş, tam manasıyla bir yiğit halini almış olduğumdan her sabah atıma biner ve şehrin gül bahçelerini kıskandıran etraf ve civarını dolaşır, ara sıra avlanırdım. Ben sokaklardan geçerken halk edicilerin en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir diyerek güzelliğimi övdükleri gibi şehirlerin en güzel ve seçkin kızları da gözlerime hedef olabilmek ümidiyle kendilerini bana göstermeyi adeta adet edinmişlerdim. Fakat ben avcılıkta kullandığım ve kolumda gezdirdiğim şahinim kadar mağrur ve gözü yüksekte olanların tavrıyla bu zavallı ümitle yaşayanları görmemezlikten gelir, atımı oynatarak geçiverirdim. Ah! Velakin yüreğimde garip bir ateş hissetmekteydim. Bu ateşin ne olduğunu tayin edemediğim halde beni son derece yakıp kavurması tuhaftı. Bir gün geldi ki artık uzun bir üzüntü ve düşünceden kendimi alamaz olmuştum. Elime sazımı alıp okuyor, ağlıyordum. Yavaş yavaş inleyiş benim adetim haline geldiği gibi bezim de ziyadece sararmış ve her şeyden isteğim kesilmişti. Bu hal elbette baba ve annemin gözünden uzak kalmıyordu. Garip bir hastalığa tutulduğum bütün şehir halkına destan olmuştu. Herkes üzüntülü ve adeta matemler içindeydi. Şehrin en meşhur doktorları türlü türlü ilaçlar, macunlar yapıyorlar, remilciler, üfürükçüler okuyorlar ve lakin benim hastalığım günden güne şiddetleniyordu. Nihayet uzakça bir köyde oturan, ilim ve kehanetle meşhur olup yalnız başına yaşayan birini getirdiler. Bu ihtiyar alim, doktorların yaptığı ilaçları gözden geçirdi, başını salladı. Usturlaba baktı, yıldızlarla konuştu, cin topladı, bir hayli müddet şaşakalmış bir vaziyette kendi alemine daldı. Nihayet, "Ey efendi, oğlunu seviyor, aşk hastasıdır." cevabında bulundu. Zavallı babam sordu, "Muhterem efendi, kimi seviyor?" Büyük alim, "Hiç kimseyi, hiç kimseyi. İşte aşkın en öldürücü şekli budur. Ey büyük alim, bize yol göster. Ne yapalım, ne çare bulalım. Eğer ilaç canımızsa dahi esirgemeyiz, feda edelim. Yeter ki ciğer paremiz kurtulsun." "Efendi, oğlunuzun bağrını yakan aşk, aşkı mutlaktır. Yani hiçbir şeye karşı olmayan ve hedefi bulunmayan bir aşktır. Bu aşkı bir hedef bulmalı, ondan sonra aşkın ateşini cana can katan vuslat suyuyla söndürmenin yolunu düşünmeli. Böyle olmazsa ölümü muhakkaktır." Artık babamın ve annemin sevincinde hudut yoktu. Onların fikrine göre iş basit olup bir evlenme meselesi demekti. Şehirdeki en seçkin ve güzel kızlar birer birer bana gösteriliyordu. Hatta şehrimizde şiddetle gözetilen denklik meselesi bile aranılmayarak en fakir, en aşağı tabaka arasındaki güzeller bile gösterilmiştim. Ah ne ki, bunların hiçbirisini sevmemiştim. Nihayet yatağa düştüm, günden güne sararıyordum, soluyordum. Zavallı babam ve annem delirecek hale gelmişlerdi. Ben artık şarkı söyleyecek, sazımı ele alacak, çalacak bir halde değildim. Bu sebepten dolayı belki elemimi hafifletmeye vesile olur diye babam en usta çalgıcı ve okuyuculardan kurulu bir heyeti emrime vermiş, vaktiyle hoşlandığım en seçme ve dokunaklı parçaları çalmakla vazifelendirilmişlerdim. Bir gün dokunaklı bir fasıl henüz tamamlanmıştı ki sokakta dolaşan bir tellal gür sesiyle ''Kapalı bir sandık satıyorum. Kıymeti 1000 altındır. Lakin içinde ne var bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Bu sandığı alan da pişman, almayan da.'' diye bağırıyordu. Tellal'ın bu feryadını babam ve annem de duymuş olduklarından, belki içinde beni eğlendirecek bir şey çıkar diye derhal satın almışlardı. Ben insanın hiçbir vakit kurtulamadığı araştırma ve merak hissiyle sandığın içinde ne olduğunu anlamak istedim. Nice aylardır ilk defa bir arzu gösterdiğim için anne ve babam son derece sevindiler ve sandığı yanıma koydular. Sayısız anahtarlar getirildi. 2 gün uğraştım, uyan olmuyordum. Sandık pek ustaca yapılmış olduğundan kırmak istemiyordum. Nihayet 2. günü güç hal sandığı açabilmiştim. Sandığın içinde yalnız bir resim ve bir kağıt vardı. Evvela kağıdı okudum. Kağıtta bu sandıktaki resim, Maksut şehri padişahı Sultan Keramet'in kızı Ayne-i Aşk Banu'nun resmidir. Bu kızın nur yüzü yanında Züleyhalar ufak birer yıldızdır. Onun sözünün tadına tatlı dilli papağanlar hayrandır. Onun akıl ve zekasının olgunluğu karşısında allameler titreyip baş eğmektedirler. Banu henüz 15 yaşında olup Maksut şehri gençleri ve Ceblisa bölgesine oturanlar onun ayağına kapanmışlar. Ey bu resmi görecek olan zavallı! Sen onun sahibine aşık olmakla başını belalara uğratacaksın. Lakin iyi bil ki aşk aynası yeryüzünde bir afettir. 12 yaşından beri binlerce yiğit ve hayatının baharında olan gençleri hayatlarından mahrum etti. Binlerce genç intihar etti. Binlerce genç verem olup söndü gitti. Sen de ey zavallı seyirci! O şehitler topluluğuna katılacaksın. Sen de aşk aynasına kavuşmaktan mahrum kalmaya dayanamayarak sönüp gideceksin diye yazılıydı. Ben bu müthiş cümleleri okuduktan sonra düşünmeye bile lüzum görmeyerek resmi elime alıp baktım. Öyle ya, ölüm denilen şey 2 defa olmaz ki. Ben zaten uzun ve elemli bir bekleyiş içinde ölmek üzere değil miyim? Resme baktığımda boğuk bir feryat ve çığlık çıkarıp bayılmışım. Kendime geldiğim sıralarda annemi ve babamı başucumda büyük bir üzüntüyle ağlıyor gördüm. Çünkü pek uzun süren baygınlığımı öldüğüme yormuşlardı. Bense sonu gelmez bir ağlamaya tutulmuştum. Gözyaşlarım aktıkça bana bir ilaç gibi tesir ediyor ve üzerimdeki üzüntü ve sıkıntı ağırlığı eksiliyordu. O gece ilk defa olarak yemek arzu ettim. Yemekten sonra ümitlerle aydınlanmış tatlı ve çoktan beri mahrum olduğum güzel bir uykuya daldım. Artık muhabbetime bir hedef bulmuş, bütün gücümle ve yakıcı aşkımla aşk aynasını sevmiştim. Pek kısa bir müddet içinde kendimi topladım, adeta hiç hasta olmamış gibiydim. Sevdiğimin resmi elimden, hayali gönlümden hiç düşmüyordu. Geceleri düşüncemin bütün malzemesi, rüyalarımın aşk artıran sermayesiydi. Nihayet mühim bir karar verdim. Babamın ve annemin odasına gidip ellerini öptüm ve dedim ki, ''Ey benim hayatımın kaynağı sevgili anne ve babacığım, gidip bu sevdiğimi bulmak isterim, ona kavuşmalıyım. Bu olmazsa ben mutlaka ölürüm, ben mutlaka Maksut şehrine, Ceblisa bölgesine gideceğim, bu kararım kat'i olup değişmeyecektir.'' Zavallı babam ve annem bu sözlerim üzerine hayret ve sıkıntı içinde kaldılar. Lakin kısa bir konuşmadan sonra beni kararımdan çevirmenin imkansızlığını anladılar. Derhal bu mühim meseleyi konuşmak üzere şehrin tecrübe görmüş, aklı başında büyüklerini davet edip bir meclis topladılar. Babam ve annem benim kararımı ve meseleyi baştan sona anlatarak fikirlerini sordular. İçlerinden muhterem bir alim söz alarak dedi ki, "Bu bapta bir fikir beyan etmek için Cablisa bölgesini, Maksud şehrini bilmek ve nerede olduğunu anlamak gerekir. Ben böyle bir bölge ve şehir olduğunu şimdi duyduğum gibi, mecliste bulunan kıymetli kimseler de ihtimal ki benim gibi yeni işitiyorlar." Meclisi meydana getiren kıymetli kişiler hep birden bu sözü tasdik edip böyle bir bölge ve şehir işitmediklerini söylediler. Nihayet daha önce aşkımı ortaya çıkaran ve herkes tarafından en üstün bilinen alime başvurmaya karar verildi. Adı geçen alim tekrar çağrılarak mesele anlatılınca biraz düşündükten sonra, "Maksud şehri Cablisa bölgesinde ve batı yönünün en sonundadır. Ondan daha batıda hiçbir bina ve şehir yoktur. Nasıl ki bizim şehrimiz olan Emel şehri de doğu tarafının en sonundadır, süratle gidilirse bir senede ulaşılabilir." Babam ve annem tekrar şehrin ileri gelenlerini topladılar. İhtiyar alimin söyledikleri ortaya atılıp üzerinde konuşuldu. En sonunda kararımın değişmez olduğuna kanaat getirilmesiyle yolculuğuma oy birliğiyle karar verildim. En sadık hizmetçilerimizden 15 kişi bana yol arkadaşlığı yapacaklardı. Babamın acıklı yalvarmalarına dayanamayarak eşsiz alim dahi bana yol arkadaşlığı yapmaya razı olmuştu. 20 gün kadar Sultan Keramet'e ve ailesine uygun hediyelerin seçimiyle uğraştık. Muhterem alime de bir tahtirevan hazırlattık. Nihayet müneccimlerin gün ve saat uygundur dedikleri bir gün, sabahtan annem ve babamla acıklı bir vedadan sonra yola çıktık. Akrabalarım ve şehir halkı sağlık ve selametle dualarıyla bizi şehir dışına kadar geçirdiler. Ermişliğine inanılan bir zat muvaffakiyetimiz için güzel bir dua okudu, yola koyulmuştuk. Nihayet bir sene kadar anlatılması bıkkınlık verecek sıkıntılar ve güçlüklere uğrayarak Cablisa bölgesine, Maksud şehrine varmamız mümkün oldu. Şehirde büyük bir kervansaraya indik. Şehrin haber alma vasıtaları pek mükemmel olduğundan ta uzak doğudan geldiğimiz çabuk yayılarak büyük bir halk topluluğu ziyaretimize koşmuşlardı. Ziyaretimizin sebebini anlayanlarsa büyük bir hararetle başlarını sallıyorlar ve üzüntülerini söylüyorlardı. 10 gün kadar kısa bir müddet istirahatten sonra alimle beraber sultanın sarayına gittik. Huzura kabul edilmemiz için izin çıktı. Hediyelerimizi adet üzere verdikten sonra bu uzun yolculuğa katlanmamızın sebebini sordular. Sebep ve maksadımız söylenince yüzleri kırıştı. Derhal hükümetin toplanmasını emrettiler. Bakanlara maksadımızı anlattık. Hepsinin yüzünde merhamet ve üzüntü işaretleri görülüyordu. Sultan dedi ki, "Oğlum, kızım aşk aynasının hayatı bana bir şartla bağışlanmıştır. Evlenme hususunda ben kendisine katiyen karışamam. Yalnız şu kadar söyleyeyim ki şimdiye kadar binlerce taze genç bu kızın uğrunda yok olup gitti. Her istekliye bir şeyler soruyor, cevap veremeyen ölümün eşiğindedir. Ancak cevap verenle evlenecektir. Halbuki şimdiye kadar o binlerce genç arasında sorularına cevap veren olmadı. Rica ederim, senin gibi bir gencin yok olmasını arzu etmem. Gel bu uğursuz aşktan vazgeç." Sultandan sonra yardımcıları ve bakanları söz alarak bu işten vazgeçmemi temenni eylediler. Ben ısrar ediyordum. Nihayet bir an evvel imtihan edilmemi kat'i bir dille söyleyerek emelime kavuşmayı ve bu uğurda yok olmayı kendimce nimet bilme cihetlerini çok düşündüm, izah ettim. Bakanlar ufak bir müzakereden sonra bir gün sonra saraya gelmemi söylediler. Ertesi sabaha kadar uyuyamayarak bekler bir halde kaldım. Sabah oldu. Alimle beraber saraya gittik. Bizi son derece süslü bir salona aldılar. Ortadaki büyük perde salonu ikiye ayırmaktaydı. Ben perdenin ortası hizasındaki sedire oturdum. Nihayet alim yanımda yer almıştı. Diğer sedirler ve sandalyeler yardımcılar ve bakanlar tarafından doldurulduğu gibi büyük bir kalabalık da salon ve avluyu doldurmaktaydı. İpek elbiselerin hışırtısı, insana sarhoşluk veren güzel kokular, aşk aynasının ve yanındakilerin salona girdiğini belli ediyordu. Bir müddet geçti, perde kaldırıldı. yüksek bir sedir üstünde oturmuş olan aşk aynasının yüzü peçeliydi. Etrafında yüzlerce melek yüzü kadın hizmetçiler yer almış, eller göğüste büyük bir hürmetle ayakta duruyorlardı. Kız uzun müddet dikkatle beni süzdü. Sanki söz söylemeye cesaret edemiyordu. Nihayet hiçbir müzik veya sesle ölçülemeyecek gayet hoş bir sesle şöyle söylemeye başladı. Ey genç! Gel bu sevdadan vazgeç. Suallerime cevap veren olmadı. Cevap verecek gücü kendisine bulanlarsa bana kavuşmaya ihtiyaç duymazlar. Beni arzu edenlerse bu cevabı asla veremezler. Ben, ey Banu! Ben vatanımdan ayrılırken ya sevgili ya ölüm diye ahd etmiştim. Ey aşk aynası! Ben sensiz yaşayamam. Banu, ey genç, yazık, eğer mümkün olsa ben sana kayıtsız ve şartsız varırdım. Ne yazık ki bu mümkün değil. Zira birbirimize kavuşmaya karşılık ikimiz de yok oluruz. Ben, ey Banu, üzme, merhamet et, suallerini sor dedim. Aşk aynası bir ah çekerek, peki. İyi dinle ey genç, birinci olarak Elif mi noktadan, yoksa nokta mı Elif'ten çıktı? İkinci olarak ne vakit oldu? Üçüncü olarak Elif'le noktanın bir olduğunu canlı bir şekilde ispat edebilir misin? Bu suallerin sonunda yüzündeki perdeyi kaldırdı. Ben o eşsiz güzellikteki yüzü görünce göz kamaştırıcı seyrine dayanamayarak Allahu Ekber feryadıyla düşüp bayıldım. Gözümü açtığım zaman aynalı baba güldürücü bir tavırla söyleniyordu. Elif üstün E, Elif esre İ, Elif ötre Ü. İşte bir alay sual daha. Elif nasıl olur da hareke kabul eder? Elif'e hemze demekle iş halledilir mi? Ya bu elif ba meselesi de amma çetin şey. Okumayı öğretecek muallim çok. Lakin içlerinde elif ba bileni yok diyordu. Biraz daha sohbetten sonra ertesi günü birleşmek kavil ve kararıyla vedalaştık. Aynalı'dan ayrılmıştım.
Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.